Ayrım 38, sayfa 413. Yatak öğretmeni, Sujata Massey. Simon Lord Sina caddesine gittikten sonra Promo'da bahçe konusunda dikkatle talimatlar verdi. Şehrin dışında çiftçilerin tabakalar halinde eskisinin yerine serilebilecek taze çim sattıkları bir fidelik olduğunu duymuştum. Çiçekleri ve çalları ben seçmek istediğim için onunla birlikte gideceğimi söyledim. Sonra uzun zamandır uzak kaldığım kütüphaneye döndüm. Hovra istasyonunun verimini artırma konusunda bir yazı masada duruyordu. Simon bunu yanına almayı unutmuş olmalıydı ama acil bir iş gibi görünmüyordu. Geçen yıl hükümetin dikkatine sunmuş olduğu hemen her şey gibi bu yazı da iyi niyetli görünüyordu. Siyasi bilgiler bulmak için çekmeceyi açabilirdim ama bunu istemediğimi fark ettim. Artık casusluk yapamazdım. Simon hükümetinin rezil durumunu görmeye başladıkça o kadar değişmişti ki, onu fan dağıtır ve köylülerle samimi bir şekilde konuşurken görünce bir dönüşüm geçirdiğini hissetmiştim. Ben de öyle. Onu sevmiştim fakat hayatımdaki bu değişim karşısında hala bunu ona söyleyemeyeceğim kadar şaşkınlık içindeydim. Ya özgürlük savaşçısı tanıdıklarım ne düşünecekti? Güya Pankaj'ın irtibat noktam olmasını istediği Bijoy Ganguly'ye 6 aydan uzun bir zamandır rapor vermemiştim. Casusluk yapamayacak kadar aşevi de meşguldüm ve o süre zarfında Simon sadece açlık ölümleri, ambulanslar ve hastanelerle ilgilenmişti. Bunu 3 ay önce Bijoy'a gönderdiğim bir mesajla haber vermiştim. Ama şimdi aşevi kapandığına göre muhtemelen siyasi raporlarıma devam etmemi bekleyeceklerdi. Kütüphane masasının üstündeki küçük bir kitap yığınını tasnif ederken bu yeni endişe mutluluğuma gölge düşürdü. Simon'la ilişkimizi saklamamız pek olası değildi. Öğleden sonra Jati'nin Kalküta kulübünde çalışan kuzeni muhtemelen bunu anlatıyor olacaktı. Manikin mahalledeki ICS evlerinde çalışan aşçı arkadaşları da öyle. Simon'un ismi iki paralık olacaktı ve Hintli arkadaşlarımın bunu öğrendiğinde neler olacağını düşünemiyordum bile. Aramızdaki bu aşk ilişkisi mümkün değildi ama onu o kadar istiyordum ki. Yüreğimle kafam arasındaki savaş neredeyse dış dünyadaki savaş kadar şiddetliydi. Evde kalamayacak kadar huzursuzdum. Öğleden hemen sonra kitap koleksiyonuna eklemek için Michael Mathusudan Dutton şiirlerinin ilk baskısını bulmak amacıyla Kuzey Kalküta'ya giden bir tramvaya bindim. Yürürken köylüler olmayınca Kalküta'nın yerleşik dilencilerinin yine gözle görünür hale geldiğini fark ettim. Kereseler, kaseler, giysi parçaları toplamakla meşguldüler. Köylülerin geride bırakmak zorunda kaldıkları her şeyi, eğer köylülerle birlikte kamyona atlamış olsaydım, şimdi onlarla birlikte olurdum. Simon'la yatmaz ve sadakatim hakkında bu zor kararla karşı karşıya kalmazdım. Kitap raflarını gözden geçirirken etrafımdaki öğrencilerin konuşmalarını dinliyordum. Savaş haberlerinden, matematik sınavından ve o akşam yapılacak bir komünist toplantısından bahsediyorlardı. Bir saat sonra kitabı aramaya odaklanamaz oldum. Albert Hall'a gidip bir fincan kahve içmek istedim. Ama benden bir istihbarat raporu isteyebilecek olan Bijoy Ganguly'ye rastlayabileceğimi düşünerek gitmemeye karar verdim. Senlerin evi kitapçıların sokağının hemen köşesindeydi. Düğün davetiyesi almadığım için darılmakla aptallık etmiştim. Mutlaka bir posta hatası olmalıydı. Ve bayan sen ortadan kaybolma nedenimi duyunca sevinecekti. Ama konuşacağımız ilk konu Supriya olacaktı. Telefonlar dinlendiği için onları arayıp Supriya'yı sormaya cesaret edememiştim. Ama şimdi Kuzey Kalküta'daydım. Onun için onları ziyaret etmem için bir nedenim vardı. Girişte senlerin Darvan'ı Ali neşeyle beni selamlayarak yukarı çıkmamı söyledi. Kapıyı çaldım ve sonari açınca pek sevindim. Aman tanrım, nihayet! Beni kendine çekip sıkıca sarıldı. Şimdi farklı bir kokusu vardı, sandal ağacı kokuyordu. Ve saç ayrımında evli olduğunu gösteren kırmızı bir çizgi vardı. Seni en iyi dileklerimle kutluyorum. Daha önce kutlayamadığım için üzgünüm dedim. Seni bugün burada görmem ne büyük şans. Sık sık geliyorum, birkaç kilometre uzaktan Nakhoda camisinin yakınında yaşıyoruz dedi son hali gülümseyerek. Evet, modern evliliklerde kadınlar istedikleri gibi rahatça dolaşabiliyor. Küçük salondan neşeli bir erkek sesi geldi. Bir anda Pankaj'ın sesini tanıdım. Bu sabah onun hakkındaki mesafeli düşüncelerime rağmen içim ısındı. Simon'la birleştikten bu kadar kısa bir süre sonra onunla bu tesadüfi karşılaşma benim bu sevdadan vazgeçip geçmediğimi gösterecekti. İçeri gel dedi son hali elini sallayarak. Pankaj da ziyarete geldi. Supriya'dan haber getirmiş. Annem mutfakta ona senin için de çay ısınamasını söyleyeyim. Pankaj kırmızı minderlerle kaplı alçak bir divanda oturuyordu. Eskisinden daha ince ve solgun görünüyordu. Sanki tokalaşmak için uzattığı sağ elindeki yakut yüzük bile bollaşmıştı. Hapishanenin onu nasıl etkilediğini görünce kendimi kötü hissettim ama hepsi o kadardı. Aman tanrım, bu Kamala mı? Çok iyi görünüyorsun. Merhaba Pankaj Bay. Basit giymiştim ama Simon'ın aynasından tenimin olağan dışı parladığını ve gözlerimin ışıldadığını biliyordum. Hapisten çıktığına çok sevindim. Başına dert açtığım için senden özür dilemeliyim. Hemen gülümsedi. Hapis geçmişte kaldı. Bundan hiç bahsetmemek en iyisi. Biz Sonali'nin düğününden bahsediyorduk. Seni orada gördüğümü sanmıyorum. Ne diyeceğimi bilemeden başımı iki yana salladım. O sırada Bayan Sen mutfaktan çıktı ama elinde çay yoktu. Sadece kalın kollarını kavuşturmuş yüzüme bakıyordu. Merhaba Maşima dedim kararsız bir tavırla. Bayan Sen dosdoğru gözlerime bakarken yüzü kızardı. Seni davet etmek istedim ama Supriya'nın mektubu yüzünden kocam izin vermedi. Ya, Maşima her zaman içinden geçeni söylerdi ama bu sefer kafam karışmıştı. Supriya Singapur'dan size mektup mu yazdı? Bu kadar sıkı denetimle nasıl yazabil? Ben oraya gitmeden önce bıraktığı mektuptan bahsediyorum. Bize senin ona iyi dileklerde bulunduğunu ve sana her zaman ondan gelen haberleri iletmemiz gerektiğini yazıyordu. Benim sorum neden? Neden kızım gibi davrandığım biri ilk çocuğumu böyle ölümcül bir yola gönderir? Ellerimi yüzüme götürdüm ve kekeleyerek ben göndermedim onu dedim. Ben onu dikkatli düşünmesi için uyardım, tehlikeli olduğunu. O zaman hemen koşup bize gelmeliydin ki onu durdurabilelim. Anne lütfen dedi sonali, herkes duyacak ve Supriya bir şey istediği zaman kimse onu durduramaz, bunu biliyorsun. Bayan Sen bana doğru parmağını sallayarak bu yıl iki kızımızı kaybettik dedi. Biri kocasına, diğeri de Netaji'ye gitti. Şimdi sadece küçük oğlumuz kaldı. O da eğer Hindistan'ın durumu böyle içler acısı olmaya devam ederse, muhtemelen hayatını ülkesine hizmet etmeye adayacaktır. Odanın bir köşesinde yaptığı yelkenliden başını kaldırmayan oğlu nişana doğru acı dolu bir bakış attı. Kes artık anne diye araya girdi Sonali. Özür dilerim Kamala. Bu aralar hepimiz çok duygusalız. Önemli olan kız kardeşinin durumunun iyi olması dedi Pankaj sertçe. Daha önce de söylediğim gibi Supriya'nın sesini bir radyo yayınında duydum. Bu dava konusunda çok mutlu ve hepimizi gururlandıracak. Yani onu konuşurken duydun dedim. Pankaj'ın Japon casusların Hindistan'da dağıttığı radyo alıcılarından birine sahip olmasına şaşırmayarak. Pankaj yerinden kalktı ve Bayan Sen'in yanına gidip ayağına dokundu. Maşima, eğer birini suçlayacaksan o ben olmalıyım. Ona Hindistan'dan nasıl çıkacağını ben tarif ettim. Ayrıca yolda temas kuracağı kişiler ve erzak konusunda da yardım ettim. Bayan Sen gözlerini kırpıştırarak, bu doğru mu dedi. Pankaj başıyla onayladı. Yüzüne bakınca onun da benim gibi sözlü saldırıya uğramayı beklediğini anladım. Ama bu olmadı. Bayan Sen ona gönülsüz bir tavırla gülümseyerek, eğer ona hangi yoldan gideceğini söylediysen hayatını kurtarmışsın demektir dedi. Görünen oydu ki Pankaj kötülük yapamazdı ama ben yapabilirdim. Yüzüme kan hücum etti ve ne diyeceğimi bilemedim. Kamala, keşke çaya kalmanı isteyebilseydim ama kocam bize katılmaya geliyor ve o henüz affetmeye hazır değil. Supriya'nın mektubu onu çok üzdü. Bayan sen kapıya doğru bakıyordu. Endişelenme, ben onların aklını başına getiririm diye fısıldadı son Ali gitmek için çantama uzanırken. Ben de gideyim, senin de tramvaya kadar yürürüz. Bankaj sıska bir gölge gibi ayağa kalktı ve tekrar bayan senin ayağına dokunduktan sonra peşimden dışarı geldi. Bu bayağı ağrıma gitti dedim binadan uzaklaştıktan sonra. Şimdi neden düğüne davet edilmediğimi anlıyorum. Seni düğünde aradım. Ayrıca Bijoy'un bana göndereceği raporlarını da aradım. Pankaj sanki tramvay durağına yürüyen herhangi biriymişiz gibi hızlı adımlarla yürüyordu. Sinirimi bastırmaya çalışarak bir mektupla veya bir çift sözle bana kaygılarını iletebilirdin dedim. Bir süredir yeni rapor gönderemedim çünkü bir aşevi işletiyordum. Duydum. Ama L hala orada yaşıyor ve ICS için çalışıyor öyle değil mi? Evet dedim. Şimdi durumun değiştiğini açıklamak için doğru zaman olduğunu düşünerek. Özgürlük savaşçılarını aramaya son verdi. Sadece kıtlıkla ilgileniyor. Eğer yaptıklarını bir bilseydin şaşardın. Köylülere bedava pirinç buldu. Ambulans ulaşımını kolaylaştırdı. Sanki alkış bekliyor gibi konuşuyorsun dedi Pankaj şüpheyle bakarak. Öyle bir değişim geçirdi ki dedim bunu söylerken bahçede Simon'la birlikte çalışmanın zevkini ve sonra içimde beklenmedik bir şekilde kabaran ve yatışmayan ihtirası hatırladım. Evet önceleri onu gizlice gözetledim. Eskiden ondan nefret etmekte çok haklıydım ama şimdi farklı. Düşmanımızın açlıktan ölen zavallılara acıdığını söylemesi yeni bir adam haline geldiğini göstermez dedi Pankaj içini çekerek. O İngiliz öyle değil mi? O halde bahsettiğim bu saçmalık da ne? Neler olduğunu açıklamaya dayanamazdım ama Pankaj'ın bunu başka bir yerde duyması daha kötü olurdu. Yavaşça başına başka bir şey daha geldi dedim. Aşık oldu. Pankaj bunu duyunca gürültüyle nefesini dışarı vererek bir kahkaha attı. Belki bu davranışlarının neden değiştiğini açıklar. Yani nihayet bir mem sahiple karşılaştı. Genç güzel bir kadın mı bari? Pek sayılmaz. İngiliz değil. Korkumu bastırmak için yutkundum. Aslında o benim. Sen mi? Pankaj birden durdu ve altın çerçeveli gözlüklerinin arkasındaki gözleri büyüdü. Biraz durakladıktan sonra bu zor olmalı dedi. Ama güçlü ol. Galiba böylesi daha iyi. Ne demek istiyorsun? Bu tepkisi kafamı karıştırmıştı ama Pankaj neredeyse zıplayarak yeniden hızlı yürüyüşüne başlamıştı. Eğer aşık olduysa seninle bir ilişki yaşamak isteyebilir veya hatta evlenmek isteyebilir. Pankaj'ın sesi hesap yapar gibiydi. Evlenmek daha iyi olur tabii. Karısı olunca çok daha fazla bilgi öğrenebilirsin. Seni arkadaşlarından bilgi alabileceğin restoranlara, kulüplere falan götürür. Sana şapkamı çıkartıyorum Kamala. Artık Hindistan siyasi servisinin herkesten daha derinine inebileceksin. Ama onun özgürlük savaşçılarının peşinde olmadığını söyledim ya. Artık onun hakkında rapor veremem. Sakın bana senin de aşık olduğunu söyleme dedi Pankaj şaşkın bir bakış atarak. Ah ne Quisling ama. Quisling Nazilerin ülkesini rahatça istila etmesine yardım eden Norveçli bir yöneticinin soyadıydı. 1940'tan beri bu bir insana edilebilecek en büyük hakaretti. Titreyerek hareket hakkında hiçbir şey açıklamayacağım dedim ve senin beni böyle çirkin bir isimle çağırmaya hakkın yok. Eğer onunla bizim arzumuz dışında evlenirsen bunun nedeni ahlaksız olmandır. Yüzü sertti. Öyle bir kadın olabilirdin ki tıpkı Supriya gibi diye tamamladım sözünü öfkeyle. Evet, onun senin talimatlarını izleyerek oralara gitmesine hayran kaldın. Ama benim öyle şeyler yapmamı istemedin. Sokak protestolarına bile katılmamı istemedin. Orada sana ihtiyaç yoktu, şimdi de yok. Pankaj'ın sesi buz gibiydi. Aslında senden ateşli bir not daha almaya veya bana göz süzmene dayanabileceğimi sanmıyorum. Sana göz süzdüğümü mü sanıyorsun dedim hafiften iddetlenmeye başladığımı hissederek. Benimle flört ettiği, bakışlarını yüzüme diktiği, iltifatlar ettiği zamanlarda onu yanlış mı anlamıştım? Hayır, hiç de yanlış anlamamıştım. Rose Villa'da bilediğim kadınlık içgüdüsü bana gayet doğru anladığımı söylüyordu. Gözlerimi kısarak ona baktım. Sen beni önemsedin Pankaj. Sadece yaşadığın kayıp yüzünden böyle sert konuşuyorsun ama üstünden yıllar geçti. 10 yıldır boşu boşuna bekliyorsun. Pankaj yürümeyi kesti, bir an başını benden yana çevirdi. Tekrar bana döndüğü zaman yüzünde ciddi bir ifade vardı. 10 yıl mı? Evet, önce birbirimize mektup yazdık ve sonra ben 15 yaşımdayken karşılaştık. Ama o zamanlar fakirdim ve bana dikkat bile etmedin. Ondan sonra da o kadar kendi işlerine daldın ki görme yetinde bir iyileşme olmadı. Pankaj bir dakika kadar hiç sesini çıkarmadı. Sonra, 10 yıl diyorsun dedi, doğru olabilir. Sende tanıdık bir hava var. Onun Lockwood'dan söz açmasını bekledim ama sadece başını iki yana sallayarak, bunun asla olmayacağını biliyorsun dedi, annem kabul etmez. Annem benim hakkımda ne düşünüyor dedim, yanıtın yıkıcı olabileceğini bilsem de. Davet edilmeden evimize gelmenin doğru olmadığını düşündü ve bir kadının hapiste başımı derde sokan bir mektup gönderdiğini öğrenince bunun sen olduğunu tahmin etti. Şehirde bilinen bir akraban olmaması hoşuna gitmiyor diye ekledi. Ben evlendiğim zaman annem gelini beğenmeli çünkü annem hayatta olduğu sürece onun talimatlarına göre yaşayacağız. Hiç evlenmeyeceğini söylemiştin dedim. Onun düşüncesini değiştirmesini ne kadar istediğimi hatırlayarak. Omzunu silkti. Çok uzun zamandır acı çekiyorum. Ama etrafımdaki herkesin evlendiğini görüyorum. Tek başına kalmış orta yaşlı bir adam olmak istemiyorum. Hem onun bu duyarsızlığına hem de dolma kalemle çizilmiş böyle bir insan karikatürünü bu kadar uzun zamandır arzuladığım için kendi aptallığıma kızdım. Samimi bir tavır takınmaya çalışarak, Pankaj Bay, kiminle evlenmen gerektiğini çok iyi biliyorum dedim. Annem bile beğenebilir. Kimmiş o dedi beklentiyle bana bakarak. Hindistan dedim. Kollarımı kocaman açıp etrafı göstererek. Henüz müsait değil ama ebeveyni her an onu serbest bırakabilir. Çok komik Kamala dedi yüzünü buruşturarak. Ama sen kesinlikle Lewis'le gitmemelisin, bu bir trajedi olur. Pankaj o kadar üzgündü ki L kodunu unutup yerine ismini yüksek sesle söylediğini ve onun bir zamanlar inandığım kahraman olmadığını fark ettim. Ona soğuk bir bakış atarak asıl trajedi seninle herhangi bir ilişki sürdürmek olacaktır. Hoşça kal Pankaj. Bir tramvayın yanaştığını gördüm ve nereye gittiğine bakmadan içine atladım. Bir sonraki durakta inmek zorunda olmak umurumda değildi. Çünkü Pankaj'ı azarladığım zaman yüzünde beliren şaşkın ifade buna değerdi. Kendi başına bir karar bile veremeyecek kadar zayıf olan böyle bir adama nasıl hayranlık duyabilmiştim. Ve ona düpedüz daha önce karşılaşmış olduğumuzu söylemiş olmama rağmen bunun ne zaman olduğunu itiraf edemiyordu. Belki de bir hizmetçinin kendi Brahman benliğine bu kadar yaklaşması düşüncesi fazla sinir bozucu olduğu için. Pankaj bana hiç aşık olmamıştı. Ben de ona olmamıştım. Bunun yerine bir sözcükler ilişkisi kurmuştuk, yazılı ve sözlü olarak, ama hepsi buydu. Öte yandan aşk sözcükler olmadan konuşulan bir dildi. Hiçbir sözcük onu kalpten daha iyi açıklayamazdı. 38. ayrımın sonu. Sayfa 422.